Ayrım 21, faili meçhul mü? Ergün Poyraz, sayfa 240. Kazanın duyulmasından itibaren ajanslardan ve çeşitli kaynaklardan gelen haberler. Belediye Başkanı, helikopteri gören bilen yok. BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopterin düştüğü bölgedeki Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Çardak Beldesi Belediye Başkanı Hami Özdil arama çalışmasının sürdüğünü bildirdi. Arama çalışması yapan ekiplerle birlikte belde sınırlarındaki Sütücetepe mevkisine giden Özdil yaptığı açıklamada henüz enkaza ulaşılabilmiş değil, arama çalışması sürüyor. Helikopterin nereye düştüğünü gören de bilen de yok diye konuştu. Sütücetepe mevkisinde arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Özdil, Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, Göksun Kaymakamı Cemalettin Demircioğlu, jandarma ve sivil savunma ekipleri bu bölgedeler dedi. Özdil, Berit Dağları ve Parpi bölgesindeki Yeşilköy'e ekip sevk edildiğini ifade etti. Başbakan, acil şifalar diliyorum. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin seçim kampanyası esnasında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dağlık bir arazide düştüğünü anımsatarak, "Henüz ulaşılamadı fakat 5 yaralı olduğu söyleniyor. Ben kendilerine Allah'tan şifalar diliyorum," dedi. Erdoğan Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşmasını yarıda keserek BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun helikopterinin Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düştüğünü bildirdi. Başbakan Erdoğan henüz olay yerine ulaşılamadığını fakat 5 yaralı bulunduğunun söylendiğini belirterek "Ben kendilerine Allah'tan şifalar diliyorum. Rabbim inşallah daha beterinden korusun. Daha farklı, olumsuz bir haber inşallah oradan bize gelmez," dedi. Gül, bölgeye ulaşılamadı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Brüksel ziyareti öncesinde havaalanında yaptığı açıklamada henüz olay yerine ulaşılamadığını ve yetkililerin olay yerine ulaşmak için büyük çaba sarf ettiğini açıkladı. Topçu, net bir bilgi yok. BBP Genel Sekreteri Yalçın Topçu bir basın toplantısı daha düzenledi. İşte Topçu'nun açıklamaları. Kahramanmaraş valimiz yarım saatlik bir süre içerisinde yerin tespit edilip hem hava ambulanslarıyla hem de kara ambulanslarıyla bölgeye hareket edildiğini söyledi. Kayseri valimiz hem Cumhurbaşkanımızı hem de bizi bilgilendirdiler. Kayseri valimizin söylediğine göre herhangi bir can kaybı yok. Durumlarının nasıl olduğuyla alakalı da net bir bilgi yok. Şu anda da genel başkanımız ve diğer yaralılar hastaneye kaldırılacaklar. Sanıyorum genel başkanımız Kayseri Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılır. Şu anda can kaybı yok, en önemlisi de bu. Zaten o hastanelerin başhekimleri de açıklamaları yapar. Önemli olan genel başkanımız ile birlikte olan 5 canın durumunun ne olduğu ve olacağıdır. Kayseri Valisi şuuru açık. Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Büyük Birlik Partisi BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na ulaşıldığını bildirdi. Bilici yaptığı açıklamada bana gelen bilgilere göre kurtarma ekipleri olay yerine ulaştı. Muhsin Yazıcıoğlu yaralı, şuuru açık. Arkadaşlar kendisini hastaneye ulaştıracaklar. Henüz hastaneye kaldırılmadı, dedi. Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopterin Kahramanmaraş'tan Yozgat'a giderken Kayseri Erkilet Havaalanı'nda yakıt ikmali yapacağı öğrenildi. Yerel kanal 46 televizyonundan alınan bilgiye göre ise BBP lideri Yazıcıoğlu'nu Göksun yakınlarındaki Çardak bölgesinde polisler buldu. Ambulans beklenmeden Muhsin Yazıcıoğlu hemen Göksun Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıktı. Kahramanmaraş valisi Berit Dağları civarına düştüğü bilgisi geldi. Kahramanmaraş valisi Mehmet Niyazi Tanılır, Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopterin Berit Dağları Hacı Ömerli köyü civarına düştüğü bilgisi geldiğini bildirdi. Tanılır yaptığı açıklamada helikopterde 6 kişinin olduğunun ifade edildiğini belirtti. Tanılır şu anda tüm arama kurtarma ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Vatandaşlar, köylüler helikopteri arıyor. Ümit ediyorum ki herhangi bir can kaybı yoktur. Genelkurmay Başkanlığı'yla da görüşüyoruz. Ben de şu anda olay yerine gidiyorum dedi. Topçu hastaneye kaldırıldı. BBP Genel Sekreteri Yalçın Topçu helikopter kazası ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Topçu düzenlediği basın toplantısında Kayseri valisiyle telefonda görüştüğünü, BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun hava ambulansıyla Göksun Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini ve durumunun da iyi olduğunu söyledi. Partililer Kahramanmaraş ve Yozgat'a doğru yola çıktı. BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nu Kahramanmaraş'tan Yozgat'a götüren helikopterin iniş sırasında düştüğü haberi Sivas'ta büyük üzüntüye yol açtı. Olayı duyduktan sonra BBP Sivas İl Teşkilatı'na akın eden partililer televizyondan haberleri takip etti. Yaralıların durumu hakkında telefonla bilgi almaya çalışan partililerin üzüntülü oldukları görüldü. Parti yöneticilerinden Nevzat Yanmaz henüz net bir bilgiye ulaşamadıklarını, üzüntü içerisinde olduklarını belirtti. Partiye gelen Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu da gözyaşlarını tutamadı. Haberi alan çok sayıda partili Kahramanmaraş ve Yozgat'a gitmek üzere yola çıktı. Özel Kalem Müdürü, sağlık durumu iyi. BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun özel kalem müdürü Okan Köksal, Yazıcıoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. BBP Genel Merkezi'nde bulunan Köksal, Yazıcıoğlu ile telefonda görüştüğünü, görüşmede Yazıcıoğlu'nun "yaralıyım, bilginiz olsun, helikopterimiz düştü" dediğini söyledi. Yetkililere haber verdiklerini belirten Köksal, "biz de sonuca ulaşmak için kendi imkanlarımızı kullanıyoruz" dedi. Gül devreye girdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BBP liderinin telefonuna ulaşamayınca yakınlarını aradı. Yazıcıoğlu'nun yakınları sağlıklı bilgi elde edemediklerini Cumhurbaşkanı Gül'e söyledi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Gül, yetkilileri sağlıklı bilgi akışının sağlanması konusunda uyardı. Ankara'dan ambulans gönderildi. İçinde BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu helikopterin Yozgat Yerköy'de düşmesinin ardından yaralıları getirmek üzere Ankara'dan bir ambulans helikopter gönderildi. Şarjı bitmiş. TBMM Başkan Vekili Nevzat Pakdil, "bu bilgi bize de geldi. İHA muhabiri İsmail Güneş helikopterdeymiş. Bu arkadaş 112'yi arayarak helikopter düştü, yaralıyız" demiş. Sonra şarjı bitmiş diye konuştu. BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun avukatı Nedat Türk, "biz karayoluyla hareket ettik. 5 kişi helikoptere bindi. Son öğrendiğimiz bilgi genel başkanımızın durumunun yaralı olduğu yönünde. Kendisini telefonla aradım fakat kapalıydı. Helikopter pilotuyla konuştuk. Helikopterde bir gazeteci arkadaşımız, teşkilattan arkadaşlarımız vardı. İlk kez helikopter kiralıyoruz" demişti. BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, hazineden yardım almadan siyaset yapan tek siyasi parti olduklarını, ilk defa helikopter kiralayarak miting yaptıklarını söylemişti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili büyük şüphe. BBP liderinin helikopterinin düşmesiyle ilgili şok bir iddia daha var. Jandarma tutanağına göre hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in yanında bulunan koltuk sonradan olay yerine getirilmiş. Vatanın haberine göre BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasının üzerinden 5 yıl geçti. Ancak hem Yazıcıoğlu ailesinin hem de BBP camiasının kafasında kazayla ilgili oluşan şüpheler geçmiş değil. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici şu bilgileri verdi. "Ayağını deri tutuyordu. Hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in otopsi raporu ile İstanbul Tıp Kurumu'nun otopsi üzerine yaptığı incelemede bizde mevcut. Raporda Güneş'in sol dizinden bileğine kadar olan kemiklerde kırıklar olduğu belirtiliyor. Görüntülerde bacağı derinin tuttuğu görülüyor. Güneş'in adli tıp raporunda çenesinde kırık olduğu tespit edildiği belirtiliyor. Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter 25 Mart 2009 tarihinde saat 15.30'da düştü. İsmail Güneş'in naaşı 30 Mart 2009'da enkaz altından yaklaşık 500-600 metre uzakta karlar içinde bulundu. Güneş'in donmamak için ölenlerin montlarını üst üste giydiği, helikopterden çıkardığı koltuğu kızak gibi yaparak enkaz bölgesinin aşağısına doğru kaydığı yazıp çizildi. 30 Mart 2009 tarihli Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nca hazırlanan tutanak raporunda söz konusu koltuğun naaş bulunduktan sonra başkaları tarafından olay yerine getirildiği bilgisi yer alıyor. HTS kayıtlarında Güneş'in cep telefonuyla saat 19.30'a kadar görüşme yaptığı tespit edildi. Sivas'taki gazeteci arkadaşlarını, çalıştığı ajansın genel müdürünü, BBP genel merkezini, 155-156 çağrı merkezlerini arıyor. En son konuşma saati 19.36 olarak tespit edilmiş. Ancak olay yerinde yaptığımız incelemelerde cep telefonlarının sadece helikopterin düştüğü enkaz yerinden net çektiğini, enkazın 10-15 metre uzağında bile çekmediğini tespit ettik. Güneş'in naaşının bulunduğu yerde ise telefonlar hiç çekmiyor. Gece yarısı bir insanın kırık ve yaralı bacaklarla enkazdan 500-600 metre uzağa koltukla kayıp gitmesini akla uygun bulmuyorum. Enkazın olduğu yerden 4 kilometre uzakta bir köy var. Bölgede saat 22'ye kadar kar yağışı olmadığına dair hava raporları ve tanık beyanları mevcut. Yani görüş alanı açık. Enkaz yükselti olarak köyden daha yukarıda. Bu durumda 4 kilometre mesafeden ışıkları görülebilir. Ancak koltukla kaydığı söylenen İsmail Güneş her nedense ışıkların olduğu yönde değil, tam tersi istikamette bulunuyor. Niye kar altında değil? Yazıcıoğlu ailesinin avukatı, Güneş'in helikopterde vefat edenlerin montlarını giydiği doğru. İsmail Güneş'in naaşının karlar altında bulunduğu da doğru. Ancak kızak gibi kullandığı denilen koltuk karın üstünde bulundu diyor. Çenesini birileri kırdı. Otopsi ve İstanbul Adli Tıp raporunda İsmail Güneş'in çenesinde kırık olduğu yazılı. Çene kırığının olduğunu ilk zamanlar biz de fark edemedik. Çeşitli adli tıp uzmanlarıyla konuştuğumuzda çene kırığı olan bir kişinin konuşmakta güçlük çekeceğini ifade ettiler. Hatırlarsanız yardım merkezlerini arayan Güneş çok rahat konuşuyordu. Bize göre Güneş'in çenesinde ilk anda kırık yoktu. Sonradan birilerinin kırdığına inanıyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter 25 Mart 2009'da saat 14.37'de Kahramanmaraş mitinginden Yozgat Yerköy mitingine hareket etmek için havalandı. Toplam 6 kişinin yer aldığı helikopter saat 15.03'te Keş Dağı Kurudere Kandıçukur mevkiine düştü. Otopsi raporunda Yazıcıoğlu'nun düşme anından sonra bir saat daha hayatta kaldığı belirtildi. Helikopterde bulunanların naaşına kazadan ancak 48 saat sonra ulaşıldı. Fethullah, Tayyip ve Yazıcıoğlu. 30 Mart 2009 günü yapılmış olan ve yaklaşık bir saat süren sohbeti dinleyenler, Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu hakkında söylediği şu sözlere tanık oluyorlardı. Aldansanız bile kimseyi aldatmayın, çünkü aldatma günahtır. Aldanırsanız böyle kurban gidersiniz. Bir perşembe akşamı vefat edersiniz. Bir cuma günü cenazenize ulaşırlar. Abdurrahim Karslı'nın açıklamaları ve Abdurrahman Dilipak'ın doğrulamasıyla yeniden gündeme gelen AKP'nin ABD, İngiltere ve İsrail tarafından kurulan proje parti olduğu iddiaları ile ilgili o toplantıda bulunan kişilerden birisi olan Ali Bulaç, Zaman Gazetesi'ndeki 22 Aralık 2014 tarihli yazısında Recep Tayyip Erdoğan ile Muhsin Yazıcıoğlu arasında geçen tarihi bir diyaloğa dikkat çekiyordu. Necmettin Erbakan ve Muhsin Yazıcıoğlu tarafından reddedildiği, Abdullah Gül ile Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiği belirtilen proje ile ilgili M. Ali Bulut'un yazdığına göre Erdoğan ve Yazıcıoğlu arasında şu diyalog geçiyor. Yazıcıoğlu Erdoğan'a şöyle diyor: "Kardeşim, zaman ve hadiseler bana öğretti ki Amerika'nın desteğindeki bir siyasete hizmet edilmiyor. Eğer millete dayanarak siyaset yapacaksan geleyim. Aksi takdirde Amerika hep kendine hizmet ettirir. Erdoğan Yazıcıoğlu'na şöyle yanıt veriyor. Bir müddet Amerika'nın dediklerini yaparız. Sonra millete hizmet ederiz. Mani olurlarsa dirsek vurur gideriz. Ve Yazıcıoğlu'nun tarihe geçen cevabı. Amerika dirsek vurulacak bir güç değil. Fil ile gireceğin yataktan ezilerek çıkarsın. Bakınız Haber 7, 11 Ocak 2014. Sistemin onayını al, imkanlarını kullan, sonra ben yokum deyip diklen. Arkasından Saddam'ın Batı adına İran'la savaştıktan sonra Kuveyt'i işgal etmesini andırırcasına Suriye bizim iç meselemizdir. Birkaç hafta sonra Emevi Camii'nde namaz kılacağız diye silahlı rejim devirme ve müdahale arzularını açığa vur. Bu ilk günden yanlıştı. Bugün faturası hepimize kesiliyor. Yazıcıoğlu'nun 7 yıl önceki sözleri. Erdoğan Cumhurbaşkanı olamaz. Haberler.com 19 Temmuz 2014 tarihinde yayımladığı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2007 yılında çekilen Erdoğan Cumhurbaşkanı olamaz şeklindeki sözlerinin yer aldığı görüntüler sosyal paylaşım sitelerinde CHP'liler tarafından en çok paylaşılan videolar arasına giriyordu. Büyük Birlik Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmelettin İhsanoğlu'na destek verecek olması Alperenleri ikiye bölmüştü. Ancak 2007 yılında çekilen Yazıcıoğlu'na ait görüntülerdeki ifadeler tartışmayı başka bir boyuta taşıdı. Alperen Ocakları Ekmelettin İhsanoğlu'na destek verilmesi kararının merhum BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun hatırasına ihanet olacağını öne sürmüştü. BBP camiası ve Alperenler Ekmelettin İhsanoğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı diye tartışırken şaibeli bir şekilde hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2007 yılında yaptığı bir konuşmada Erdoğan Cumhurbaşkanı olamaz dediği ortaya çıktı. Paylaşım sitelerinde izlenme rekorları kıran Yazıcıoğlu'na ait görüntülere en çok ilgi gösteren kesim CHP'liler oldu. Yazıcıoğlu büyük ses getiren konuşmasında şunları söylüyordu. Bakın, daha yakınlara yeni Orta Doğu haritaları yayımlanırdı. Şimdi ise AKP'nin biz de bunun bir parçasıyız dediği Büyük Orta Doğu projesi kapsamına alınan Türkiye için işte bu ifade ettiğim haritalar yayımlanmaktadır. Orta Doğu'da daha çok etnik mezhebi çatışmaya, kan, kin ve nefretle kavgaların çoğaltılarak, istikrarlı bölünmelerle, kontrollü istikrarsızlıklarla Orta Doğu'yu yönetme amacını taşıyan BOP'un bir parçası, hatta onun eş başkanı olduğunu söyleyen Sayın Başbakan asla bu düşüncesiyle Cumhurbaşkanı olamaz. Şimdi anladınız mı? Yazıcıoğlu neden öldürüldü? Tayyip'i yargı önüne çıkaran isim Mehmet Bölük. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu olan Mehmet Bölük, 1954 yılında Fatsa'da doğdu. 1972'den bu yana CHP'li. Partinin tüm mahalle, ilçe, örgüt kademelerinde çalıştı. 1976-1978 tarihleri arasında Vatan Gazetesi'nde muhabirlik yaptı. Bir süre Adalar Gerçek Gazetesi'ni çıkardı. 1999-2000 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkanlığı yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ve BİT'lerdeki yolsuzlukları kamuoyuna ve yargıya taşıdı. Şubat 2001'deki ilk kitabı Fazilet'in İstanbul Asalakları BİT'ler yayımlandı. Nisan 2002'de Tayyip'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluklarını anlatan El Tayyip adlı kitabını kaleme aldı. Tayyip'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki yolsuzluklarını yargıya taşıdı. Mehmet Bölük bu şikayetlerinin ve Tayyip ile suç ortaklarını yargılatmasının ardından 13 Haziran 2007 tarihinde Ukrayna'da geçirdiği şaibeli bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybediyordu. Mehmet Bölük Tayyip'i onlarca davada yargılatmıştı. Hadi gelin şimdi onlardan biriyle ilgili Yalçın Bayır'ın 17 Temmuz 2002 tarihli Erdoğanlı Gür Tunalı ünlü Akbil davası yarın başlıyor başlıklı yazısına bakalım. CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bölük'e bir ihbar gelmişti. İstanbul halkı Akbil aracılığıyla sanal ortamda hortumlanıyor. Akbil'in bilgisayar ortamında tutulan hesaplarına değişik tarihlerde girilerek hasılatlar üzerinde oynamalar yapılıyordu. Böylece İETT büyük zararı uğratılıyor, yapılan zamlarla dar gelirli İstanbullular ulaşım için fahiş ücretler ödüyorlardı. Bölük İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu soygunu ihbar ederken Akbil projesinin mucidi sayılan İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesinden Doktor Berk Üstündağ da Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruyordu. Bu iddiaları içeren dosyalar daha sonra Sarıyer Savcılığı'nda birleştirildi. Büyükşehir'in Akbil'in soruşturması süresince bir şey dikkati çekti. Sistemin uygulayıcısı Belbim, yani Belediye Bilgi İşlem AŞ, Genel Müdürü Ahmet Kazakoğlu ve diğer yöneticiler nedense görevlerinde tutuldular. Soruşturma süresi içinde bölüye çeşitli bilgiler gelmeye devam etti. Belbim yöneticileri delilleri karartıyor, bilir kişilere giden bantları bozuyorlar diye bölük ihbarları savcılığa da duyurdu. Savcılık bu durumu bilir kişilere inceletti, bilir kişiler şöyle bir tespit yaptılar. Bilgi işlem merkezinde sistem disk kapasitesinin yetersizliğinden ötürü sistem kullanıcılarının sisteme erişimini izleyen bir dosya, log dosyası tutulmamaktadır. Bu nedenle sistem kullanıcılarının ne zaman, hangi dosyalar üzerinde, ne tür hareketlerde bulunduğu belirsizdir. Mehmet Lülük bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığından şöyle bir talepte bulundu. Önceden uyarılmalarına rağmen bu sakıncalı suistimale açık sistemi uygulayan, suistimali gizlemek için log dosyalarının silinip delillerin yok edilmesine olanak sağlayan Belbim Genel Müdürü Ahmet Kazakoğlu, kurumun zarara uğratılmasını seyreden, karşılıklı muhasebe kayıtlarını tutturmayan İETT Genel Müdürü Raif Yetim ve tüm bu olayları görmezden gelen Belbim ve İETT Genel Müdürlerini soruşturma süresinde görevde tutarak delillerin yok edilmesine neden olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna hakkında görevlerini suistimal ettiklerinden ceza davası açılmasını arz ederim. Bu yazı üzerine Cumhuriyet Savcılığı Büyükşehir Belediyesi'nden, Büyükşehir'in bitlerinden olan Belbim Genel Müdürü Ahmet Kazakoğlu'nun görevden alınmasını istedi. Ancak Gürtuna Kazakoğlu'nu görevden almamakla direndi. Soruşturma sürerken Rahşan affı çıktı. Sarıyer Savcılığı Gürtuna ve Recep Tayyip Erdoğan hakkında hazırladığı fezlekeyi Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay da İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Bakan Saadettin Tantan 1 Şubat 2001'de bu izni verdi. Ancak Erdoğan ve Gürtuna Danıştay'a itiraz ettiler. Danıştay 2. Dairesi 27 Eylül 2001'de dosyanın af kapsamına girdiğine karar vererek İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma iznini iptal etti. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Gürtuna ve Erdoğan'a yöneltilen suçların 3628 sayılı mal bildirimi ve yolsuzlukla mücadele kanununun 17. maddesi kapsamına girdiğinden İçişleri Bakanlığı iznine gerek olmadığı nedeniyle gereği yapılmak üzere dosyayı Belbim Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu Üsküdar Başsavcılığı'na gönderdi. Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında birçok yeni belge ve bilgiye ulaştı. Fazilet Partisi yandaşlarına usulsüz ödemeler yapılan havuz hesaplar tespit etti. Bölüğe göre delillerin ve bilgisayar kayıtlarının karartılması nedeniyle Akbil yolsuzluğunun miktarının 5-6 trilyonluk bir kısmı ispatlanabildi. Ve geçen 16 Haziran'da Cumhuriyet Savcılığı Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi'nde davayı açtı. Bu Sabih Kanadoğlu'nun gönderdiği dosyalar nedeniyle Erdoğan hakkında açılan ikinci dava oluyor. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk dava ise Erdoğan'ın yakını olan Albayraklar'a verilen ihaleler nedeniyle ihaleye fesat karıştırmaktan açılmıştı. Erdoğan ve Gürtuna haklarındaki İktaş dosyasının ise Eyüp Savcılığı'nca henüz soruşturması sürüyor. 37 Akbil sanığından 3'ü tutuklu bulunuyor. Veli İbrahim Uğur, Mustafa Çiçek ve Metin Ersan Bayram adlı kişiler Belbim'in sıradan elemanları olarak gösteriliyor. Sanıklar arasında adı geçen ve 12 yıldan az olmamak üzere ağır hapisle cezalandırılmaları istenenlerden bazı isimler şunlar. Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı, eski Belediye Başkanı, Ali Müfit Gürtuna, Büyükşehir Belediye Başkanı, Mehmet Mustafa Açıkalın, görevden alınan Büyükşehir Genel Sekreteri, Necmi Kadıoğlu, Erdoğan'ın yakın arkadaşı, danışmanı ve görevden alınan Büyükşehir İştirakler Daire Başkanı, Profesör Erman Bülent Tuncer, Erdoğan'ın danışmanı, İdris Naim Şahin, Erdoğan'ın genel sekreter yardımcısı, şu anda AKP Genel Başkan Yardımcısı, Nihat Macit, Erdoğan'ın İmar Daire Başkanı, Şenol Demiröz, Kültür Daire Başkanı, Belbim Yönetim Kurulu Üyesi, Harun Karaca, Erdoğan'ın arkadaşı ve danışmanı, Mehmet Duman, Erbakan'ın eski avukatı, Erdoğan'ın danışmanı, Dış İlişkiler Müdürü. 21. ayrımın sonu, sayfa 253.